Ayrım 5.
Sabahları çam korusundan geçen derede yıkardık elimizi yüzümüzü. Isınmak için hemen koşardık fabrikaya. 20 gün kaldık bu barakada. 3 haftalık ücretimizden 200 leva biriktirebilmiştik. Sadece yavan ekmek yemiştik bu 3 hafta içinde. Ve iyi bir oda bulup kiralamayı kararlaştırdık. Başladık yeniden Knyajeva sokaklarını dolaşmaya. En sonra köyün kenarında demiryoluna yakın bir yerde küçük bir ev bulduk. Varadinovgillerden Taki dede ile Stan anne oturuyordu bu evde. Bu iki tütün işçisi işten ve dişten artırarak belediyeye ait bir arsaya bir evciğiz kurmayı başarmışlar ve Stan anne kiraya vermek için küçük bir oda ayırmıştı. Kiralık bir oda aradığımızı söylediğimiz zaman kadıncağız sıkıla sıkıla odayı gösterdi bize. Güzel, kireç sıvalı bir odacıktı. İki ufak penceresi, minder döşeli bir sediri vardı. Bir masa, iki iskemli ve küçük bir de teneke soba vardı odada. Stan anne ayda 150 leva kira istedi bizden. Seve seve verecek olduk. Bu artık gerçekten mobilyalı bir odaydı. Elbise askısı bile vardı. Bir saat sonra eşyamızı getirmiş taşınmıştık buraya. İçeri girdiğimiz zaman çok hoş geliyordu yanan sobanın sıcağı. Kaç yıldır sıcak bir odacığım yoktu. Avlu içinde bir şey yapan, saçları ağarmış yaşlı kadıncağıza bakarken anam geldi aklıma. Gözlerim yaşardı. Çoktan unutmuştum ağlamayı. Stan anne az zamanda gerçek bir ana oldu bize. Bizim yavan ekmek yediğimizi görünce hiçbir şey demeden bize birer çanak çorba getirir ve yerken sıkılmayalım diye yanımızda durmaz, döner giderdi. Kış günleri çokçası kendi odunuyla yakardı sobamızı. Onların da odunu bitince hem onlara hem bize olsun diye Taki dedenin önerisi üzerine gider, ona yardım ederdik odun toplamaya. Ve Miladenka ile hemen her pazar ihtiyarla birlikte çam korusuna gider, çalı çırpı kuru dal toplar sırtımıza yüklenir gelirdik. Böylece tam 2 yıl oturduk bu ihtiyarlarda. Bütün yaşantılarını biliyorduk onların. Onlar da bizim yaşantımızı bütün ayrıntılarıyla biliyorlardı. İlk zamanlarda sadece şunu iyi anlayamıyorlardı. Ağırbaşlı, sakin kızlar görünüyorduk ama haftada en az 2 akşam gece yarılarına doğru dönüyorduk eve. Sözde delikanlılarla pek işimiz yoktu. Fakat ara sıra bakarsın biri gelir, biraz konuştuktan sonra gider bir daha gelmezdi. Bir akşam Miladenka bir yere çıkmıştı. Taki dede odama girdi ve çoktan beri düşündüğü bir şey söylemeye başladı. Ben dedi Mitka söz gelişi bakıyorum da olur olmaz kızlardan değilsin sen. Ben gülümsedim ama hiçbir şey demedim. Öyle ya bakıyorum kitap da okuyorsun insanlarla da toplanıyorsun delikanlılarla da buluşuyorsun ama bir oğlum olsaydı gelin alırdım seni. Ya hangilerdenim Taki dede? Söyleyeceğim ama öyle değilse bile darılmayacaksın. Söyle Taki dede söyle darılmayacağım. Ben sanıyorum da sen dede biraz durakladı bakındı sesini alçalttı. Sanıyorum da sen bizimkilerden yani devrimcilerdensin. Gülümsemeye devam ettiğimi görünce ihtiyar cesaretlendi ve tamamladı sözünü. Sen şimdi benim böyle olduğuma bakma. Vaktiyle ben toplantılara da gittim. Dedenin de neler konuştuğunu dinledim. O akşamdan sonra Taki dede hafta geçmez bize gelir politikadan söz açardı. Faşizmle açık olarak çatışmalar başlayınca biz artık çoktan o evi terk etmiştik. Ama bu ihtiyar kırı koca korkmadılar. İllegal olanlara da ev verdiler. Hatta uzun süre yaralı bir partizan kızı da barındırdılar evlerinde. 5. Bölüm. İnsan için kaygı, insanı düşünmek, işte bu en belirli, en göze çarpan bir niteliğiydi bizimkilerin illegal dönemde. Başkalarının kader ve sevinçlerini paylaşmak, yardımına koşmak, vefakar ve fedakar olmak, işte bu nitelikler bir mıknatıs gibi çekiyordu işçileri, remsist ve devrimcileri. Ve birer yönetici tanıtıyordu onları herkese. Ben ana sevgisinden, ana şefkatinden, akrabadan, dosttan yoksun, cahil bir köylü kızıydım. Parti beni bulup yüce ailesini aldığı zaman aileyi aklımdan bile geçirmiyordum. Parti bana hem ana hem baba oldu. İnanç verdi, güven verdi, hayal etmeyi öğretti. Görülmedik, duyulmadık geniş ufuklar açtı benim önümde. Henüz yürümeye başlamış küçük çocuklara benziyordum. Hızla giden zamana ayak uydurmam ve henüz gözleri açılmamış kardeş ve kız kardeşlerime de öğretmenlik etmem gerekiyordu. İnsan için kaygı, büyük küçük ayrı ayrı her insanı düşünmek, o yıllarda parti işçilerinin temel ahlak kurallarıydı bunlar. Öyle yıllarda ki o yıllar, damlarda, tavanlarda fısıldaşılan partinin haklı sözleri için Burjuva Devleti bol bol hapis ve dar ağaçları veriyordu. Platno fabrikasını terk ettikten sonra benim parti eğitmenim ve öğretmenim Stoyan Goçev oldu. Kavramları karıştırmam ben. Sadece bir yönetmen değil, bir eğitmen ve öğretmen de benim için Stoyan Goçev. Daha Atanas'ın tanıştırdığı ilk günden beni bir kardeş gibi düşünmeye başladı. Miladenka ile aldığımız ücretler o kadar azdı ki daima yarı açtık. Çok kez Stoyan akşamları gazeteye sarılı bir parça etle bize gelir ve güya pişirecek kimsesi yokmuş da hadi kızlar pişirin şu eti de yiyelim derdi. Ve et sobada pişerken bir yolunu bulup henüz kitaplardan anlayamadıklarımızı basit sözlerle bize anlatırdı. İlkel toplumun düzenini, feodalizmi ilk olarak ondan işittim. Artı değerin ne demek olduğunu, proletaryayı, kapitalizmi ondan öğrendim. Gitgide yeni yeni sözcükler, kavramlar öğreniyor ve okuduğum kitapları daha büyük bir kolaylıkla anlıyordum. Pazar günleri devrimci eğitim için gerçek bir okul olan geziler devam etti. Bu gezilerde biz sadece kolektif hayata alışmakla, şarkı söylemek, şiir okumakla kalmıyorduk. Çok kez hazırlıklı arkadaşlar türlü konular üzerine raporlar okurlardı bize. Ve rapor olduğunu da anlamazdık biz bunların. Çokçası onar kişilik gruplar halinde toplanırdık. İki kişi önceden düşünülmüş bir konu etrafında konuşmaya başlarlar ve diğerlerini de çekerlerdi. Hem dinlenmiş hem de bilgimizi artırmış olarak dönerdik bu gezilerden. Devrimci kültürün ve aydınlığın başka bir ocağı da Knyajova'daki okuma eviydi. Kitaplık memuru Bay Lüben 40 yaşlarında bir adamdı. Kendi şaka yollu deyimiyle bütün müşterilerini gayet iyi tanırdı ve okuyacağımız kitabı kendi seçer verirdi bize. Bazen başlığına kapılarak kalınca bir kitaba uzanırdım. Fakat o beni gücendirmemeye de dikkat ederek seçtiğim kitabın gerçekten ilginç olduğunu söyler ve mutlaka daha çok beğeneceğim başka bir kitap teklif ederdi bana. Ben giderek buna alışmış ve Bay Lüben şimdi hangi kitabı vereceksiniz bana derdim. O da dolabı karıştırıp önceden bana ayırdığı bir kitabı verirdi. Böyle hallerde etrafına yabancı bir kimse var mı yok mu diye bakınır ve sonra kitabı bana verirken bakınıver etrafına diye fısıldardı. Böylece ben Lyudmila Stoyanova'nın Kolerasını, Tolstoy'un Ekmek ve 18 Yılını, Gyumilev'in Eylül'ünü, Gladkov'un Çimentosunu, Fadeyev'in Yenilgisini, Furmanov'un Çapa Evini ve polis tarafından yasaklanmış daha birçok kitabı okudum. Bu kitapların çoğu kitaplık listesine kaydedilmemişti. Okuma evine her akşam kadın erkek pek çok genç toplanırdı. Buradan çok kez Gloria sinemasına giderdik. Sovyet filmleri gösterilirdi bu sinemada. Sonra aktivistler bizi evlerimize kadar uğurlarlar ve bu uğurlamaları okuduklarımızın, öğrendiklerimizin tartışması yolunda adeta bir seminer haline getirirlerdi. Bir akşam Miladenka ile eve doğru giderken Dimitri Gribchev sokuldu bize. Uzun boylu, zayıf bir gençti. Matbaa işçisiydi. Gizli bir matbaadan ötürü hapiste kaldığını ve yakında çıktığını işitmiştim. Bizimle konuşmaya başladı. Birlikte eve doğru yollandık. Yolda kitaplıktan henüz aldığım uyandırılmış topraktan söz açıldı. Ben de şimdi okuyorum dedi Gribchev elinde kitabı oynatarak. Bakalım kim önce okuyup bitirecek. Birkaç gün sonra yeniden buluştuk okuma evinde. Uzun boylu gözlüklü bir gençle Valentin Andreyev'le konuşuyordu. Beni görünce onun kolunu çekiştirerek Valentin tanıştırayım seni bu kızla. Onunla bir yarışmadayız biz. Bakalım kim önce okuyacak uyandırılmış toprağı dedi. Hakem olmak ister misin bize? Okuduklarımızı sana anlatacağız. Sen de yarışmayı hangimizin kazanacağını söyleyeceksin. Olur dedi Valentin. Öyle de olur ama siz kendiniz birbirinizi kontrol etseniz daha iyi olur. Bir gün sen anlatırsın, bir gün o anlatır okuduğunu olmaz mı? Olur ben razıyım dedi hemen Gribchev. Bana da başımı sallayıp olur demekten başka bir şey kalmamıştı. O yıllarda bir kimseyle ilişkilerinin yakın olması, dostça olması, resmiyetin sıkılganlığın ortadan kalkması için o kimsenin bir sosyalist olduğunu öğrenmek yeterdi. Bir akşam Dimitri'nin nereye kadar okuduğunu yoklama sırası bendeydi. Fakat çok başı ağrıyormuş. Benim anlatmamı rica etti. Olacak ya, o günlerde benim de fazla işlerim vardı. Tek bir sayfa okuyamamıştım. Şimdi ne olacaktı? Gribchev imtihan edercesine bakıyordu bana. Ne diyeceğimi bilemiyordum. Benim bu şaşkınlığımı fark etti ve ayakkabısını bağlamak için eğilerek ''Eğer sen de yorgunsan gezinelim biraz. Başımın ağrısı geçerse ben başlarım anlatmaya.'' dedi. Çok şükür derhal rahatladım ama daha o an anladım ki bir şeyler okumadığımı Dimitri biliyordu. O halde bu kitabı çoktan okumuş, bana da okutmak için dolanıyordu etrafımda. Kıpkırmızı olduğum, utanmaktan, biraz keyifsiz olduğumu, eve dönmek istediğimi söyledim. Konuşmalara yarın devam ederiz dedim. Ertesi akşam okuduğum sayfaları anlatabilmek için o gece sabaha kadar okudum. Valentin Andreev, Stoyan Gochev, Dimitri Gribchev, Grovalı, Stefan ve daha başka hazırlıklı arkadaşlarla sadece gezilerde ve okuma evinde buluşmuyorduk. Aydınlatma derneklerine bölüştürülmüştük biz. Onlar bu derneklerde emeğin tarihi, politik ekonomi, tarihsel ve diyalektik materyalizm üstüne raporlar okurlardı. Önceleri yabancı bir dil öğrenmekten daha güç gelirdi bu bize. Sözde Bulgarca konuşurlardı ama tez, antitez, diyalektik, triada ve daha bir sürü bilmediğimiz yabancı sözcükler kullanırlardı konuşmalarında. Cahil, yarı cahil işçilere felsefe öğretmek, onlarda dünyayı bilimsel açıdan tanıma merakı uyandırmak, onları bilinçli aydın savaşçılar haline getirmek gibi görünüşte gayet ağır bir işi girişmek için hayatlarını adadıkları yüce davaya sonsuz bir sevgi ve inançları olmalıydı. Lülin henüz kurulmuş yeni bir işletmeydi. Fabrikaya alınan ilk kızlar arasındaydım ben. 500 kadar işçisi vardı bu fabrikanın ve çoğu kızdı. Örgütleyicilik deneyiminden, savaşçılık geleneğinden yoksundu bu kızlar. Bu yüzden de parti bize yardım için tecrübeli bir devrimci ve sendika yetkilisi olan George Koyachev, Geki yolladı buraya. Stoyan Gochev'le birlikte ikisi gece gündüz işçiler arasında çalışarak gelecekteki devrimci hareketin ilk hazırlıklarını yaptılar durmadan. Kısa bir süre için fabrikada birbirlerine dostça gayet sıkı bağlı küçük bir grup meydana geldi ve bu grubun bir REMS örgütü haline dönüşmesi gecikmedi. Lülin'de ilk REMS'istler Rayna ile Mira Gürovi kardeşler, Penka Gripcheva, Küçük Slavka, Kara Ivanço, Küçük Ivanço bir de bendim. Platno fabrikasında olduğu gibi burada da işçileri önce sendikaya, sonra okuma evine ve pazar gezilerine çektik. Her sendika aktivisti, pazar gezilerine katılanların, okuma evine gelenlerin her biri partiye ya da REMS'e üye olamıyorlardı ama artık ilk adımlarını atıyorlardı. Öğlen molasında biz atölyelerde yani makine üstlerinde pencerelerde yerde yemek yerdik ve işte en eski fabrikalarda bile yemekhane bulunduğunu konuşmaya başladık kızlarla. Atölyelerde bulut bulut tozları yutmadan rahatça yemek yiyebileceğimiz bir yemekhane fikri gitgide bütün kızları sardı ve artık biz değil onlar bize gelip şikayet ediyorlardı bu durumdan. Eyleme geçebilmek için sorun artık olgunlaşmıştı. Bir heyet patrona gitti. Diğer bir heyet de bizim eski tanıdıklardan tekstil iş başkanı Tsanev'e gitti. Fabrika sahibi Alkala'ya yeni fabrika hakkında övgüler yaparak söze başladık ve böyle modern bir fabrikada yemekhane bulunmaması ayıp diyerek bitirdik sözümüzü. Patron nezaketle gülümseyerek bu sorun üzerinde düşüneceğini söyledi. Kapıya kadar uğurladı bizi. Fakat Tsanev'in yanında sorunu gayet ciddi olarak ortaya koyduk. Derhal müfettiş yollamasını istedik. Birkaç hafta geçti. İş gerginleşti. Patronla ikinci gidişimizde biz artık övgüleri bırakmıştık. İsteklerimizi gayet ciddi olarak sert bir dille bildirmiştik. Sonunda patron yemekhane yaptırmak zorunda kalmıştı. Bu başarı bizi de diğer kızları da cesaretlendirmişti. Vantilatörler başlamıştı günün sorunu olmaya. Lülin fabrikasında soluduğumuz havayı dile getirmek için tozlu, kirli demek yeterli değildi. Hele yaz günleri durum çok kötüydü. Gün geçmez bayılanlar, fenalık geçirenler olmasın işçilerden. Vantilatör isteğimiz kısa zamanda başarıyla sonuçlandı ve bir gün teknisyen her atölyeye birer vantilatör monte etti. 3 gün sırasıyla gerçekten temiz hava soluduk. Fakat 4. gün vantilatörler başladı bozulmaya. Haftalar gerekliydi her birinin onarımı için. Bundan başka ustalar ve nezaretçiler çok kez unuturlardı vantilatörleri çalıştırmayı. Hele memurlardan Melamet ve müdür Popov büyük çaba harcardı tasarruf elde etmeye. Tüm vantilatörlerin çalıştığı bir gün Melamet gelerek daha sabahtan durdurdu hepsini. Fazla elektrik harcıyorlar dedi giderken. Biz derhal durdurduk makineleri. Küçük Ivanço da yolunu kesti Melamet'in. Vantilatörleri çalıştırmazsanız durduracağız işi dedi. Marş defol git yerine diye bağırdı Melamet ve elini kaldırdı bu ufak tefek çocuğa. Ama daha o anda kızlar kadınlar ellerinde kalemlerle sardılar etrafına Melamet'in. Melamet korkarak yumuşadı bir şeyler mırıldanarak vantilatörleri açtı ve acele çıkıp gitti. Aynı gün müdür hemen bütün REMS'istleri yanına çağırarak böyle anarşistleri fabrikada daha fazla tutamayacağını söyledi. Biz anarşist değiliz dedi Ivanço. Görevini de hakkını da bilen işçileriz. Bana anlatma diyerek sözünü kesti onun müdür. Anarşist, komünist hepsi bir benim için. Çalışmak istemeyenlere işte yol açık. Her gün 100 kişi bekliyor kapıda iş için. Fakat Popov'un tehditleri para etmedi. Biz artık işsiz kalmanın en ağır bir sonuç olmayacağı düşüncesiyle yaşıyorduk. Hapse de düşebileceğimizi aklımızdan çıkarmıyorduk. Onun için de müdürün korkutmalarını arkadaşları anlatırken onların gözlerinde parlayan kin ve nefreti görmekten daha büyük bir sevinç yoktu bize. İşçiler arasındaki çalışmalarımızın en önemlilerinden biri de onlarda dayanışma, işçi dayanışması hissini yaratmaktı. Para yardımları toplamanın büyük faydası oluyordu bu uğurda. Herhangi bir kızın verime tutulması, kadın arkadaşlarımızdan birinin doğurması, kaza, yaralanma, ölüm ve evlenme gibi türlü hallerde bizim sendika aktivistleri ellerinde bir liste ile bütün işçileri dolaşarak gönüllerinden ne koparsa vermelerini isterlerdi. Vermeyenlere de darılmazdık. Biliyorduk ki bir vermeyecek, iki vermeyecek, nihayet o da katılacak yardımlaşmaya. Üçüncüsünde o da verecekti. Ne kadar da vereceği önemli değildi bizim için. Bir şeyler vermesi mühimdi. Böylece herkes ortak davaya katılmış hissederdi kendini ve sağlam proletarya kolektifimizin üyesi olurdu. Kimi kez örgütteki arkadaşlarımızdan ya da sadık taraftarlarımızdan herhangi birine bir hediye almak için para topladığımız zaman toplanan paraların büyük bir kısmını ayırır, örgütün sekreterine verirdik. Rems'e para toplamak çok zor bir işti bizim için. Çok düşük olan yevmiyelerimizden ayırıp verdiğimiz para çok yetersizdi. Örgütün ihtiyaçları ise durmadan artıyordu. Ve tam o sıralarda kimi arkadaşlar para bulmak için kolay olduğu kadar da tehlikeli ve politik bakımdan da pek de uygun olmayan bir yol buldular. Sendikalar sık sık müsamere tertipliyorlardı ve piyango biletleri satılıyordu bu müsamerelerde. Usul gereğince biz satıyorduk biletleri. Çünkü resmi makamdan ve Gena Petrova Topsi'den alıyorduk biletleri. Topsi bize mühürlü zarf temin ediyordu. Sonra ona veriyorduk hesabı. Bu pek tehlikeli bir oyundu. Çünkü en adi hırsızlar olarak mahkemeye verilebilirdik açığa çıkınca. Fakat hiçbirimiz aklımızdan bile geçirmiyorduk bunu. Bu paraları siyasi mahkumlara, sürgünde olanları yollayan örgüte yardım edebileceğimiz için kendimizi gayet mutlu hissediyorduk. 1939 yılının başında fabrikada parti ve REMS örgütlenmişti. 13 kişi olmuştuk biz. Bir tekstil işletmesinde 13 kişinin bulunması büyük bir güçtü artık. Fabrika doktoru Doktor Bıçrova da bir devrimcinin karısıydı. Vantilatör savaşında ciddi yardımda bulunmuştu. Patronları küçük düşürecek, işletmedeki sağlık koşullarının durumu hakkında kanıtlar verebilirdi o bize. Bütün kolektif katıldı ücret savaşına ve tam bir zaferle sonuçlandı bu savaş. Zarya, Şafak gazetesine yollanan mektuplar, sendika ve patronlara aralıksız gidip gelen delegeler ve grev ilan etme tehdidi parlak bir sonuç verdi. Yevmiyelerimize 5 leva zam yapıldı. Patronlar için yılda yaklaşık olarak 1 milyon leva zarar demekti bu. Yevmiyelerimizin artırılmasından sonra biz işçilere geçen yıllarda bizim bu hakkımızın, bu paraların patronlar tarafından yendiğini anlattık. Bu onların kin ve nefretlerini daha da arttırdı. Yıl 1939. 1 Mayıs yaklaşıyordu. İşçileri devrimci sloganlardan ayrı tutmak için hükümet daha 1936 yılından Hitlerciler gibi 1 Mayıs gününü resmi bayram olarak kabul etmeyi kararlaştırmıştı. Böylece bugünün devrimci niteliğini de yok edecek, kendi sarı sendikalarıyla gösteri düzenleyecekti. 1 Mayıs bayramından 2 ay önce Lülin'de bizlere ve Ramseslere 1 Mayıs'ın önemi, bu yıl nasıl kutlanacağı hakkında etraflı bir rapor okundu. Parti hükümetin düzenleyeceği gösteriyi işçi gösterisi haline dönüştürmeyi kararlaştırmıştı. Yapılacak çok iş vardı. Her birimizin çok sayıda slogan ve bildirileri yazıp belirli semtlere dağıtması gerekiyordu. Yazmak şimdi bir güçlük teşkil etmiyordu kimseye. Fabrikadaki işçilerden çoğunun orta öğrenimi vardı ya da en azından 7. sınıfı bitirmişlerdi. Ama o yıllarda yine de zor bir işti yazı yazmak. Artık okumaya iyice alıştığım halde 2 sayfalık bir bildiri yazmak için saatlerce uğraşmam gerekiyordu. Bundan başka kolayca okunabilmeleri için basma harflerle yazıyorduk. Daha doğrusu yazıyor değil de resmediyorduk. Her harfi özene bezene merakla dikkatle çiziyorduk. Slogan ve bildirileri çokçası kopya kağıdı ile 4-5 nüsa birden yazardık. Ve en azından 10 kere tekrarlanması gerekiyordu bunun. Doğrusu ya, masa başında 3 saat oturup slogan yazmak, fabrikadaki 10 saatlik çalışmadan daha az yorucu değildi. Gerginlikten belim ağrır, alnımdaki aralıksız ter damlardı. Slogan ve bildirilerin yazılmasından sonra onları yayma işi başlardı. Partinin sözünü okumadık tek bir ev, tek bir kişi kalmamalıydı. Bu işe çokçası geceleri başlardık. İkişer kişi evden eve, avludan avluya giderdik. Posta kutuları olan evlerde bu kutulara bırakırdık çağrıları. Olmayan yerlerde de kapı altlarına sürerdik. Tisvetko ile Nana bir iktidar milletvekili olan Şişkov'un kapısı altından bile bir bildiri bırakmayı başarmışlardı. Şişkov, Kunyajova'da polis karakoluna karşı bir evde oturuyordu. Polis şefine bunun büyük bir rezalet olduğunu söylüyordu ertesi gün. O gün sövüp saydıkça polis şefi de "Suçluyuz beyefendi, suçluyuz ama ben komünistlerin anılarını bilmem ne yapacağım, göreceksiniz nasıl dine imana getireceğim onları." 1 Mayıs'tan birkaç gün önce üniversitelilerin bir buluşları yardım etti bize. Üniversiteliler linolyumdan pek çok mühür yapmışlardı. Basın işçilerinin temin ettikleri kağıt parçalarına çok çabuk basılıyordu sloganlar. Bizim semte birkaç bin bildiri getirilmişti. Fabrika ve işletme avlularına dağıtmayı kararlaştırdık bunları. Sabahleyin erkenden de yol kavşaklarına, tramvay duraklarına bırakacaktık. Bir akşam bize ayrılan semtteki işletmelere yaymamız gerekliydi sloganları. Kerametçiyan fabrikası en önemli yerlerdendi. 2 metre yüksekliğindeki duvarla çevriliydi etrafı. Duvara tırmanmaya çalıştık birkaç kez ama olmadı. Yeni sıvanmıştı duvarlar, tırmanamıyorduk. Fakat görevi yerine getirmemek de olmazdı. Dimitri eğildi, ben omuzlarına bastım. Sonra düşmeyeyim diye beni tutarak yavaş yavaş doğruldu. Ben de yüzlerce kağıt attım. Rüzgarda bütün avluya yaydı onları. Sloganları yayma işi tamamlandıktan sonra ressamlığa geldi sıra. Ceplerimizde kırmızı stearin kalemler vardı. Çok güzel yazılıyordu bu duvarlara bu kalemlerle. Az sonra yaşasın 1 Mayıs sloganlarıyla Mayıs çiçekleri açıyordu duvarlarda. Dönerken 10 kişi kadar neşeli bir grup gördük. Delikanlılar sarhoş sarhoş sallanıyorlardı. Kızlar da geç oldu artık diyerek gitmek istiyorlardı. Bu sarhoşların bir damla bile içki içmedikleri anlaşılınca şaştım kaldım. Onlar bizi görünce sessizce gülümsemeye başladılar ve çabucak çekildiler. Aydınlatılmış merkez sokakları yağlı boya ile slogan yazan iki ressamın muhafızları ve gizleyicileriydi bunlar. Ama bizim asıl işimiz Lülin'deydi. Fabrikada sloganları yaymak, her işçiye bildirileri verip okutmakla beraber 1 Mayıs'ta dinlenmeyi feda ederek gösteriye çıkmaları ya da göstericilerin geçecekleri sokaklarda gruplar halinde durmaları gerektiğini anlatmaya çalışmalıydık. En sonunda çoktan beri beklenen gün geldi. 1 Mayıs'ta 40 binden fazla işçi çıkmıştı sokaklara. Emeği sembolize etmek için 10 işçiden birinin ağaç çekiçler verilmişti ellerine. Faşistler burada da doğrudan işçinin sembollerini çalıyorlardı. Kara giysileri ve başlarında fenerleriyle 2000 dolayında madenci gelmişti Pernik'ten. Tramvay ve demiryolu işçileri de üniformalıydılar. Gösteriye katılanlardan çoğunun cebinde ağırca bir şeyler vardı. Ben birkaç toparlak taş almıştım ve önlüğüm kirlenmesin diye güzelce yıkamıştım onları çeşmede. Önce hepimiz o zamanki Yunak, şimdiki Vasilevski stadına toplandık. Buradan Kartallı Köprü'yü geçerek Alexander Nevski Meydanı'na gelmişti kalabalık. Burada dini ayin yapılıyordu ve resmi zevat konuşuyordu. Bundan sonra kalabalığın meclis binası önündeki resmi tribünün yanından Charosvo Boditel, şimdiki Ruski bulvarından geçip dağılması lazımdı. Siyasi mahkumları serbest bırakın. Emeğe göre ücret. 8 saatlik iş günü istiyoruz. Yaşasın 1 Mayıs emekçi bayramı diye sloganların yükseltilmesine başlandığı zaman bizim grup henüz üniversite önündeydi. Askeri bandonun davulları bastıramıyordu bu sesleri. Saflarımız daha da sıklaştı. Kol kola tutunarak Botev'in ölümsüz şarkısını başladık söylemeye. Ölmez düşen özgürlük savaşında. Yasını tutardı onun gök ve yer. Bulvarın iki tarafına pek çok işçi ve üniversiteli dizilmiş alkışlıyor, el sallayarak selamlıyorlardı bizi. Tribüne yaklaştığımız zaman sendika yöneticilerinden biri yanımıza koşarak "Urra! Çar Hazretleri için! Urra!" diye bağırdı. Bizim yüksek sesle söylediğimiz sloganlar bastırdı onun sesini.